bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri. Paul Kennedy. 1. Kaset 1. Yüz. 1500'den 2000'e ekonomik değişme ve askeri çatışmalar. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. 7. Baskı Eylül 1998. Türkçe'ye çeviren Bir Tane Karanakçı. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Müberra Ellialtıoğlu. Tarih boyunca neden bazı ülkeler güç kazanırken bazıları güç kaybetmektedir? Bu soru tarihi anlamak açısından olduğu kadar, yeni bir yüzyılın eşiğine gelmiş olan günümüz dünyasını anlamak açısından da ilgi çekicidir. Çünkü geçmişteki büyük imparatorluklar nasıl serpilip gelişmiş ve çökmüşlerse, günümüzün ve yarının imparatorlukları da onlar gibi yükselip çökeceklerdir. Profesör Paul Kennedy, son 500 yılın dünya politikası üzerine yaptığı bu detaylı araştırmada, ekonomik güç ve askeri güç arasındaki kritik ilişki üzerinde durup, bu ilişkinin imparatorlukların yükselişi ve çöküşlerine olan etkisini araştırıyor. Milletler askeri güçlerini ekonomik kaynaklarına göre ve geniş çaptaki ekonomik çıkarlarını savunmak amacıyla ayarlamaktadırlar. Ancak Profesör Kennedy'ye göre bu askeri gücü ortaya koymanın bedeli taşımayacakları kadar ağırdır. İncelemelerine 1500 yıllarında başlayan Profesör Kennedy, kitabının son bölümlerini 1945 ile 2000 yılları arasındaki büyük güç politikalarının analizine ayırıyor ve sadece bu dönemin önde gelen devletlerinin askeri yetenekleri ve politikaları üzerinde durmakla kalmayıp, Rönesans döneminde olduğu gibi, büyük güçlerin doğuşuna ve çöküşüne neden olan dünyanın üretim dengelerindeki Birleşik Devletler, Sovyetler Birliği, Batı Avrupa ülkeleri ile yakın zamanlarda ortaya çıkan Çin ve Japonya gibi Asyalı güçler açısından taşıdığı önemle ilgili olarak ortaya koyduğu bu tartışma, kitabı yakın tarih üzerine yazılmış en önemli politik incelemelerden biri haline getirmektedir. Bu çerçevede büyük güçlerin yükseliş ve çöküşleri, hem politikayı belirleyenler hem de genel kamuoyu için bir tarih kitabının çok ötesinde değer taşımaktadır. Eğitimini Newcastle, Oxford ve Bonn üniversitelerinde yapan Profesör Kennedy, halen Yale Üniversitesi'nde modern milletler arası ve stratejik tarih konularında dersler vermektedir. Deniz tarihi, emperyalizm, İngiliz-Alman ilişkileri, strateji ve diplomasi konularında basılan çeşitli kitapları bulunmakta, günlük gazete ve dergilerde de makaleleri sürekli olarak yer almaktadır. Çevrilip yayımlandığı her yerde en çok satan kitaplar arasına giren bu eserin Türk okurlarınca da büyük ilgiyle karşılanacağını umarız. Giriş. Bu kitap modern yani Rönesans sonrası dönemdeki ulusal ve uluslararası güç konusunda yazılmış bir kitaptır. Amacı Batı Avrupa'nın yeni monarşilerinin kurulmasından ve okyanus ötesi global devletler sisteminin başlangıcından bu yana geçen 500 yıl içinde çeşitli büyük güçlerin birbirlerine kıyasla nasıl yükselip çöktüklerini izlemek ve açıklamaktır. Kitap ister istemez savaşları, özellikle de büyük güç ortaklıkları, ortaklık, koalisyon, çevirenin notu tarafından uzun süreli yapılan ve uluslararası düzende büyük etkileri olan önemli çatışmaları geniş bir biçimde konu etmektedir. Ancak tam anlamıyla askeri tarih üzerine yazılmış bir kitap değildir. 1500 yılından bu yana global ekonomik dengelerde ortaya çıkan değişiklikleri de ele almaktadır. Ama en azından doğrudan bir ekonomi tarihi çalışması da değildir. Kitabın ilgi odağını oluşturan uluslararası sistem içinde önde gelen devletlerin her biri hem zengin hem kuvvetli olmak ya da hem zengin hem kuvvetli olmayı sürdürmek üzere varlığını ve gücünü artırmaya çabalarken ekonomi ile strateji arasında görülen etkileşimdir. Kitabın alt başlığında değinilen askeri çatışma bu yüzden hep ekonomik değişiklik çerçevesi içinde incelenmektedir. Bu dönemdeki büyük güçlerden herhangi birinin zaferi ya da bir başka büyük gücün çökmesi, çoğu kez silahlı kuvvetlerinin uzun sürelerle yaptığı savaşların sonucunda oldu. Ancak bu, o devletin verimli ekonomik kaynaklarının savaş sırasında daha az ya da daha çok etkili biçimde kullanılmasının ve daha arka planda o devletin ekonomisinin öbür büyük devletlerinkine kıyasla asıl çatışmadan önceki 10 yıllar içindeki yükseliş ya da çöküşünün de bir sonucudur. Bundan dolayı bir büyük gücün durumunun barış sırasında sürekli olarak nasıl değiştiği, bu çalışma için savaş sırasında nasıl çarpıştığı kadar önem taşımaktadır. Burada ortaya konulan görüş metin içinde çok daha ayrıntılı olarak çözümlenecektir. Ama çok kısa olarak şöylece özetlenebilir. Dünya meselelerinde başı çeken ulusların nispi güçleri hiçbir zaman değişmeden kalmaz. Bunun başlıca sebebi de farklı toplumlar arasındaki eşitsiz büyüme hızları ve bir topluma bir diğerinden daha büyük zarar sağlayan teknolojik ve yapısal atılımlardır. Söz gelimi 1500'den sonra uzun menzilli silahlarla donatılmış yelkenli gemilerin ortaya çıkışı ve Atlantik ticaretinin önem kazanması tüm Avrupa devletlerine aynı ölçüde yarar sağlamadı. Kimilerine öbürlerinden çok daha yardımcı oldu. Bunun gibi daha sonraki dönemlerde buhar gücü ve bu gücün fazlasıyla bağımlı olduğu kömür ve metal kaynaklarının meydana çıkması, belli bir takım ulusların nispi gücünü artırmış, diğerlerinin nispi gücünü de azaltmıştır. Ülkeler üretim kapasitelerini artırdılar mı, barış zamanında geniş çaplı silahlanma giderlerini, savaş zamanında da büyük ordu ve donanmaların bakımı ve sağlanmasının getirdiği yükleri kaldırmaları genellikle kolaylaşıyordu. Bunu böylece dile getirmek, kaba bir merkantilizm gibi gelebilir ama askeri güce destek sağlamak için çoğu kez zenginliğe erişmek ve onu korumak için de çoğu kez askeri güce ihtiyaç vardır. Ancak devlet kaynaklarının çok büyük bir bölümü varlık yaratmak amacından uzaklaştırılıp askeri amaçlara ayrılırsa, o zaman böyle bir şeyin uzun vadede ulusal gücün zayıflamasına yol açma ihtimali vardır. Bunun gibi bir devlet söz gelimi geniş alanlar fethederek ya da pahalı savaşlar başlatarak stratejik yönden aşırı genişlemeye giderse, dış yayılmanın getirebileceği kazançların bütün bunların bedeli yanında hafif kalması gibi bir riske girmektedir. Bu, söz konusu ülke nispi bir ekonomik gerileme dönemine girmişse, şiddetli hale gelen bir açmaz olur. Batı Avrupa'nın 16. yüzyılda ileri gitmesinden bu yana, büyük güç sistemi içinde başı çeken ülkelerin, yani İspanya, Hollanda, Fransa, Britanya İmparatorluğu, günümüzde de Birleşik Devletler gibi ülkelerin yükselmelerinin ve sonra da çökmelerinin izlediği çizgi, üretim ve gelir sağlama kapasiteleri ile askeri güçleri arasında daha uzun vadede çok anlamlı bir karşılıklı ilişkinin var olduğunu ortaya koymaktadır. Büyük güçlerin yükseliş ve çöküşlerinin bu kitapta sunulan anlatımı kısaca şöyle özetlenebilir. Birinci bölüm, dünyayı 1500 dolaylarındaki haliyle inceleyip, o dönemin güç merkezlerinden her birinin kuvvetli ve zayıf yanlarını çözümleyerek, daha sonra olacakların hepsini hazırlayan koşulları ortaya koymaktadır. Ming Çin'i, Osmanlı İmparatorluğu ve Hindistan'daki Müslüman uzantısı Moğol İmparatorluğu, Moskov Rusyası, Tokugawa Japonyası ve Batı Orta Avrupa'daki devletler kümesi. Yukarıdaki sıralamanın en sonunda yer alan üç bölgenin kaderinin öbürlerinden daha üst bir düzeye çıkmak olduğu hiç de belli değildi. Ama adı geçen Doğu İmparatorluklarından bazıları Avrupa ile kıyaslandıklarında ne kadar etkileyici ve düzenli görünürlerse görünsünler, hepsi de yalnızca resmi devlet dini konusunda değil, ticari etkinlikler ve silah geliştirilmesi gibi alanlarda da düşünce ve uygulama birliği üzerinde ısrar eden merkezi bir otoriteye sahip olmanın yarattığı sonuçlardan zarar görmüşlerdir. Avrupa'da böylesi bir üst otoritenin bulunmayışı ve çeşitli krallıklar ile kent devletleri arasındaki kavgacı rekabetler, askeri alanda gelişme sağlamak üzere sürekli arayışlar için itici bir güç oluşturmuş, bu arayışlar ise yarışmacı ve girişimci bir çevre içinde ortaya çıkan yeni teknolojik ilerlemelerle verimli bir etkileşim içine girmiştir. Değişme yönünde önlerinde daha az engel bulunan Avrupa toplumları sürekli olarak bir ekonomik büyüme tırmanışı içine girerek askeri etkililiklerini artırdılar. Bu da onları zamanla yerkürenin öbür bölgelerinin önüne geçirecekti. Bu teknolojik değişme ve askeri yarışmacılık dinamiği Avrupa'yı her zamanki bencilce rekabetçi, çoğulcu haliyle ileri doğru iterken, yarışan devletlerden birinin öbürlerini geçmeye yetecek ölçüde kaynak elde edip, sonra da kıtaya egemen olma ihtimali gene de vardı. 1500'den sonraki yaklaşık 150 yıl boyunca İspanyolların ve Avusturyalı Habsburgların önderliğinde hanedan, din temeli üzerine kurulan bir blok. İşte tam böyle bir şey yapacakmış gibi görünüyordu. Öbür büyük Avrupa devletlerinin Habsburgların egemenlik girişimini dizginleme çabaları, bölüm 2'nin tümünü kaplamaktadır. Bütün kitap boyunca yapıldığı gibi, önde gelen güçlerin kuvvetli ve zayıf yanları birbirleriyle karşılaştırmalı olarak ve Batı toplumunu bütünüyle etkileyen daha geniş ekonomik ve teknolojik değişikliklerin ışığı altında çözümlenmektedir. Bu da okuyucunun bu dönemdeki pek çok savaşın sonuçlarını daha iyi anlaması için yapılmıştır. Bu bölümün ana teması şudur ki, Habsburg hükümdarları büyük kaynaklara sahip oldukları halde tekrar tekrar giriştikleri çatışmalarla düzenli olarak aşırı genişlemeyi sürdürmüşler ve askeri açıdan zayıflayan ekonomik tabanlarının taşıyamayacağı kadar ağır yükler üstlenmişlerdi. Avrupalı diğer büyük güçlerde uzayıp giden bu savaşlardan çok büyük zararlar gördüler. Ama onlar zar zor da olsa maddi kaynakları ile askeri güçleri arasındaki dengeyi düşmanları Habsburglara göre daha iyi korumayı başardılar. 1660 ve 1815 arasında meydana gelen ve bölüm 3'te ele alınan büyük güç mücadelelerini geniş bir blok ile çok sayıdaki rakibi arasında bir yarış diye özetlemek o kadar kolay değildir. İspanya ve Hollanda gibi daha önceki dönemlerin büyük güçleri ikinci sıraya düşerken, beş büyük devletin Fransa, Britanya, Rusya, Avusturya ve Prusya sürekli olarak ortaya çıkışları bu karmaşık dönemde olmuştur. Bu beş devlet 18. yüzyıl Avrupa'sında diplomasi ve savaş sahnesine egemen olacak ve uzun süreli ittifakların hızla değişmesiyle aralıklı olarak kesilen bir dizi uzun ortalık savaşına girişeceklerdi. Bu Fransa'nın önce 14. Louis, sonra da Napolyon'un yönetimi altında ne daha önceleri ne de o zamandan bu yana olmadığı kadar Avrupa'yı denetimi altında tutmaya yaklaştığı bir dönem olmuştur. Ama Fransa'nın çabaları öbür güçlerin en azından son çare olarak birleşmeleriyle her zaman için dizginlenmiştir. 18. yüzyılın başlarında sürekli silah altında tutulan bir ordunun ve ulusal bir donanmanın maliyeti korkunç boyutlara eriştiği için İleri bir bankacılık ve kredi sistemi oluşturabilen bir ülke, İngiltere gibi, mali yönden pek çok avantaja sahipti. Ancak coğrafi konum etkeni de güçlerin yaptıkları pek çok sayıda ve sık sık değişen mücadelelerdeki kaderlerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyordu. Bu durum Rusya ve İngiltere gibi iki kanat ülkenin neden 1815'e gelindiğinde çok daha önem kazanmış olduklarını açıklamaya yardımcı olmaktadır. Her iki ülkede Batı Orta Avrupa'daki mücadelelere müdahale etme güçlerini korumuşlar ama coğrafi yönden bu mücadelelere karşı güvenlik içinde olmuşlardır. 18. yüzyıl ilerlerken her ikisi de Avrupa dışı dünyaya doğru yayılmışlar ve bu arada Avrupa'daki güç dengesinin olduğu gibi korunmasını sağlamışlardır. Son olarak da şu söylenebilir ki, yüzyılın son 10 yıllarına gelindiğinde İngiltere'de sanayi devrimi başlamıştı. Bu devrim İngiltere'ye hem deniz aşırı yerleri sömürgeleştirmek hem de Napolyon'un Avrupa'ya egemen olma girişimini boşa çıkarmak için daha büyük bir kapasite kazandıracaktı. Buna karşın 1815'te sonraki bütün bir yüzyıl boyunca uzun ortalık savaşları dikkati çekecek bir biçimde görünmüyordu. Stratejik bir denge vardı ve bu denge 1815 tarihli Avrupa Devletleri Anlaşması içinde yer alan önemli güçlerin tümü tarafından destekleniyordu. Böylece de hiçbir ulus tek başına ne egemenlik girişiminde bulunabilecek durumdaydı ne de böyle bir istek duyuyordu. 1815 sonrası 10 yıllarda yönetimlerin başlıca uğraşları ülke içi istikrarsızlıklar ve Rusya ile Birleşik Devletler söz konusu olduğunda yer aldıkları ana karaların üzerinde yayılmaktı. Bu nispi istikrar koşulları, Britanya İmparatorluğu'nun global bir güç olarak deniz gücü, sömürgecilik ve ticaret alanlarında doruk noktasına çıkmasına imkan vermiş ve ayrıca ülkenin fiilen tekeli altında bulunan buhar gücüne dayalı sanayi üretimiyle elverişli bir etkileşim içine girmiştir. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde sanayileşme bir takım başka bölgelere de yayılıyor ve uluslararası güç dengelerini daha eski öncü ülkelerden uzaklaştırarak ortaya yeni çıkmış üretim ve teknoloji araçlarını sonuna kadar kullanmalarını sağlayacak kaynaklara da, düzenlemelere de sahip olan ülkelerden yana kaydırmaya başlıyordu. Daha o sıralarda dönemin bir iki önemli çatışması, bir ölçüye kadar Kırım Savaşı ama özellikle Amerikan İç Savaşı ve Fransa-Prusya Savaşı, askeri sistemlerini modernleştirmeyi başaramayan ve artık savaşların niteliğini değiştirmekte olan çok büyük orduları ve çok daha pahalı ve karmaşık silahları destekleyecek geniş tabanlı bir sanayi altyapısından yoksun toplumlara yenilgi getiriyordu. Böylece 20. yüzyıl yaklaşırken teknolojik değişmenin hızı ve büyüme oranlarının düzensizliği, uluslararası sistemi 50 yıl öncesine göre çok daha istikrarsız ve karmaşık yaptı. Bu büyük güçlerin 1880 sonrasında kısmen kazanç amacıyla, kısmen de başkalarının yıldızlarını söndüreceği korkusuyla, Afrika'da, Asya'da ve Pasifik'te ek sömürge toprakları edinmek için yaptıkları çılgın ve bencilce yarışmada ortaya çıkıyordu. Ayrıca hem karada hem denizdeki silahlanma yarışının artışıyla ve çeşitli yönetimler, ileride çıkabilecek bir savaş için kendilerine ortak ararlarken, barış sırasında bile kalıcı askeri ittifakların kurulmasıyla da görülmüştü. Ancak 1914 öncesi dönemin sömürgecilik kavgalarının ve uluslararası bunalımlarının ardında bir 10 yıldan öbürüne ekonomik güç endeksleri global dengelerde daha da temel değişiklikler olduğuna işaret ediyordu. Aslında 300 yıl boyunca esas da Avrupa merkezci olan bir dünya sisteminin sönüşüydü bunların işaret ettikleri. Ellerinden gelen çabayı harcamalarına rağmen Fransa ve Avusturya Macaristan gibi Avrupa'nın geleneksel büyük güçleri ve yakın zamanlarda birliğini sağlamış olan İtalya gibi bir büyük güç yarışı terk ediyorlardı. Buna karşı kocaman birer kıta büyüklüğünde olan Birleşik Devletler ile Rusya ön plana çıkıyorlar ve Rusya bunu Çarlık Devleti'nin yetersizliklerine rağmen yapıyordu. Batı Avrupa ulusları arasında ise belki yalnızca Almanya'da gelecekteki dünya güçlerinin kuracağı seçkin ittifak içinde kendisine zorlayarak bir yer sağlayacak güç ve kuvvet vardı. Öte yandan Japonya Doğu Asya'da egemen olmaya kararlıydı ama pek uzaklara gidememişti. Böylece tüm bu değişiklikler global çıkarlarını savunması, yarım yüzyıl öncesine göre çok daha zorlaşan Britanya İmparatorluğu için kaçınılmaz olarak hayli büyük, sonuçta da aşılamaz hale gelen sıkıntılar doğurdu. O halde 1900'den sonraki 50 yılın en önemli gelişmesi, bölüm 5 ve bölüm 6'nın başlıklarında değinildiği gibi, orta güçler için bunalım yaratan iki kutuplu bir dünyanın doğuşu olarak görülebilir. Ama tüm sistem için söz konusu olan bu değişim hiç de pürüzsüz bir biçimde gerçekleşmemiştir. Tersine 1. Dünya Savaşı'nın tüketici kanlı toplu savaşları, sınai teşkilatlanma ve ulusal verimliliğe verdiği primle İmparatorluk Almanya'sına hızla çağdaşlaşan ama gene de geri olan Çarlık Rusya'sı karşısında bir takım üstünlükler sağladı. Ancak Almanya Doğu cephesinde kazandığı zaferden sonraki birkaç ay içinde Batı'da yenilgiyle karşılaşırken, müttefikleri de aynı şekilde savaşın İtalya, Balkanlar ve Yakın Doğu'daki harekat alanlarında çöküyorlardı. Amerika'nın daha sonraları askeri, özellikle de ekonomik alanda yaptığı yardımların katkısıyla Batı İttifakı nihayet rakip ortaklığa karşı kendisine üstünlük sağlayacak kaynaklara kavuştu. Ancak savaştaki ilk tarafların hepsi için yıpratıcı bir mücadele olmuştu bu. Avusturya-Macaristan yok olmuştu. Rusya devrim geçirmekte, Almanya ise yenik düşmüş durumdaydı. Ama Fransa, İtalya ve hatta İngiltere bile zafer kazanırken ağır zararlara uğramışlardı. İstisnalar yalnızca Pasifik'teki durumunu daha da güçlendiren Japonya ile, tabii ki 1918'e gelindiğinde dünyanın tartışmasız en büyük gücü haline gelmiş olan Birleşik Devletler'di. Amerika'nın 1919 sonrasında dış ülkelerdeki savaşlardan hızla çekinmesi ve Bolşevik rejimle yönetilen Rusya'nın buna paralel giden tecrit politikası sonucunda ortaya çıkan uluslararası sistem, bu kitapta ele alınan 500 yıl içinde belki hiç olmadığı kadar temel ekonomik gerçeklerle uyuşmazlık halindeydi. İngiltere ve Fransa zayıflamış olmalarına rağmen hala diplomasi sahnesinin tam ortasında yer alıyorlardı. Ama 1930'lu yıllara gelindiğinde bu konumları militarize olmuş, revizyonist İtalyan, Japon ve Alman devletlerinin tehdidi altına girdi. Almanya 1914'te olduğundan bile çok daha amaçlı bir biçimde Avrupa hegemonyası girişimi konusunda kararlıydı. Ancak geri planda Birleşik Devletler büyük bir farkla dünyanın en kudretli imalatçı ülkesi olarak kaldı. Stalin'in Rusyası da hızla bir sanayi süper gücüne dönüşüyordu. Sonuç olarak revizyonist orta güçlerin içinde bulundukları açmaz şuydu ki, birer kıta büyüklüğündeki iki devin gölgesinde kalmak istemiyorlarsa hızla genişlemek durumundaydılar. Statükocu orta güçlerin açmazı da şuydu ki, Almanların ve Japonların tehdidini savuştururlarken büyük bir ihmalle kendi kendilerini de zayıf düşüreceklerdi. İkinci Dünya Savaşı tüm iniş çıkışlarına rağmen esas olarak bu gerileme korkularının haklılığını ortaya çıkarmıştır. İlk başlardaki göz alıcı zaferlerine rağmen Mihver Devletleri işin sonunda 1914-1918 savaşına göre çok daha büyük olan verimli kaynaklar dengesizliğine karşı başarı kazanamadılar. Başardıkları şey Fransa'nın yıldızının sönmesi ve İngiltere'nin telafi edilemez bir biçimde zayıflaması oldu. Kendileri de üstün güç karşısında ezilinceye kadar 1943'e gelindiğinde 10 yıllar öncesi yapılan iki kutuplu dünya tahmini nihayet gerçekleşmiş ve askeri denge bir kez daha ekonomik kaynakların global dağılımına yetişmişti. Kitabın son iki bölümü, ekonomik, askeri ve ideolojik yönden iki kutuplu bir dünyanın gerçekten var göründüğü yılları incelemektedir. Bu iki kutupluluk, Soğuk Savaş'ın yarattığı pek çok bunalımla politik düzeyde de görüldü. Birleşik Devletler ve SSCB'nin kimseyle kıyaslanamayacak güçler olarak sahip oldukları konum, nükleer silahlar ve uzun mesafeli atış sistemlerinin ortaya çıkışıyla pekişmiş görünüyordu. Bu da diplomatik ortamın olduğu kadar stratejik ortamında değil 1800 yılındaki, 1900'deki ortamdan bile tümüyle farklı olduğuna işaret ediyordu. Ama gene de büyük güçler arasındaki yükselme ve çökme süreci büyüme hızlarında ve teknolojik değişikliklerde görülen ve global ekonomik değişmelere yol açan farklılıklar, değişmelerin de yavaş yavaş politik ve askeri dengeleri etkileme süreci sona ermiş değildi. 1960'lı yıllardan 1970'li ve 1980'li yıllara geçilirken Birleşik Devletler ve SSCB askeri yönden ön planda kaldılar. Gerçekten de ikisi de uluslararası konuları, iki kutuplu çoğu zamanda manici. Manici, Hristiyan Zerdüşt karması bir dinin kurucusu olan Mani'nin görüşlerinden hareketle, olayların iyilik kötülük zıtlığı açısından görme eğilimi anlamında kullanılmaktadır. Çevirenin notu. Bir açıdan yorumladıkları için aralarındaki rekabet onları durmadan tırmanan ve başka hiçbir gücün ayak uydurmayı ümit edemeyeceği bir silah yarışına sürükledi. Ancak bu birkaç on yıl içinde global verimlilik dengeleri her zamankinden hızlı olarak değişmiştir. Üçüncü dünyanın imalat verimi ve GSMH payı 1945'ten sonraki 10 yılda bugüne kadar kaydedilen en düşük düzeydeyken o tarihlerden sonra sürekli olarak artmıştır. Avrupa savaş zamanının yıkıntılarından kurtulmuş ve Avrupa ekonomik topluluğu kimliğine bürünerek dünyanın en büyük ticaret birimi haline gelmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti etkileyici bir hızla sıçrayışlar yapmaktadır. Japonya'nın savaş sonrası ekonomik büyümesi öylesine olağanüstü olmuştur ki, kimi ölçümlere göre çok kısa bir zaman önce Rusya'nın toplam GSMH'sini geçmiştir.